Ayrım 9.
Pek severdi Emine'yi. Ben de gençmişim daha. Sen de gibi olmuyorsun anne, genç olduğuna göre. Babaannem babamın dalga geçerek araya girmesine aldırmadan sürdürür düşünü anlatmayı. Dediğim gibi ben de gençmişim daha. Önümde önlük, ne iş görüyorsam baban git bak şuna deyince Emine'ye doğru koşuyorum. Ama bir türlü ona yaklaşamıyorum. Emine duvara dayanmış, ağda durmuş. Bakıyorum elinde bir de bohça gibi bir şey var. Elindekini yere bırak diyorum ama o beni duymuyor. Habire ağlıyor. Koşuyorum, yetişemiyorum. Ben koştukça aramız açılıyor. Kan ter içinde kalıyorum. Koşuyorum. Bir uyandım ki terlere bulanmışım. Nasıl sıkıntıdayım. Çin gelmiştir de ondan anam. Hasta değilsin, bir şey değilsin. Niye terliyesin? İnsan derin uykudayken kişi gelince sıkıntıda olur. Ama sen de iki çift söz ettirmiyorsun insana. Ne kişi gelmesi? Öf! Elinden gelse ağzıma kilit vuracaksın. Anneciğim der annem babamı duymazdan gelerek. Bir kadını gebe görmek sıkıntı demektir. Belki de canım sıkıldı şimdi. Babam anneme kötü kötü bakarak senin de çişin var sanırım hanım diyerek kalkar kahvaltı masasından. Babamın çoğunca düş anlatılan kahvaltılardan o günkü düşe göre anneme ya da babaanneme onları kızdıracak bir söz söyleyerek kalkıp gitmesine alışırız. Aşağı yukarı her sabahımız böyle geçer. Babamı kızdıran düş anlatma yorumlama saatlerini kardeşimle ikimiz çok severiz. Çünkü babam çıkar çıkmaz gelin kaynana derin bir söyleşiye dalarlar. İkisinin en uzun tartışmadan tatlı tatlı konuştukları tek zaman böyle sabahlardır. Kardeşimle ben söyleşi yoğunlaşınca haçlıklarımızı ya da izin isteriz. Konuşmaları kesilmesin diye çok soru sormazlar. Haçlıklarımızı annem verir ama biz az diye mızıklanınca babaannem kaşlarını çatarak yelek cebine el atar. Çıt çıtlı cüzdanı orada değilse iki göğsünün arasındadır. Kardeşim, babaannem benim, aslanım, hani şu meme banktan bize bir çek yaz bize ne olur diye sululuk yapar. Ayıp yavrum, ne biçim konuşuyorsun öyle? Babaanneme göre meme sözcüğü ayıptır. Hem kızar hem paramızı verir. Annemin düşünü dinlemeyeceğimize üzülerek çıkarız evden. Babaannem önce babama akşam eve erken gelmesini öğütler. Oğlunun iç çıkışı arkadaşlarıyla birkaç kadeh atarak gelmesine pek kızar. Babam hiç ses etmeden kapıyı çeker. Dış kapı mutfağa yakın olduğu için duyuracağını bile bile arkasından söylenir onun. Kime çekecek, kimin belinden düştü? Aynı babası. Nur içinde yatsın, içkisinden başka kötülüğü yoktu. O da kendineydi. Babaannem inançlı bir kadındır. Ramazanları törensi bir hava içinde yaşar. Ne bize ne gelinine oğluna yaşatmaya kalkar. Her şeyden, her olaydan kendine özgü bir anlam çıkarıp tat almaya çalışır. Giyimine kuşamına meraklıdır. Dahası bütçemizin el verdiği ölçüde şıktır. Koyu renkleri sevmez. Allık, pudra, dudak boyası sürmeyen annemi de uyarır. Bak kızım, erkek dediğinin gözü hep dışarıdadır. Süslen, püslen, kendine bak, baktır. Bunun günahı yok. Kadın dediğin diye başlayınca annem sözü ağzına tıkar. Aman anne, beni alan almış, satan satmış. Oğlun süsüme püsüme bakarak eve gelecekse kendisi bilir. Kardeşimle bana göre yaşlı, annemle babama göre ise genç bir kadındır babaannem. Gençken çok güzelmiş. Hiçbirimiz ona çekmemişiz. Kumral saçlı, beyaz tenliymiş. Gözleri erik gibiymiş. Katarakt gözlerinin, yaşlılık saçlarının ve teninin rengini değiştirmiş. Şişman sayılmaz ama bıngıl bıngıl bir gerdanı vardır. Ben gerdanından öpmeyi pek severdim. Şakacıktan kızar, gıdıklanıyorum yapma diye uzaklaştırırdı. Ne varsa buramda der, kızıyormuş gibi yapardı. Yanıtım hiç değişmezdi. Muhallebim benim. Ben 18 yaşındayım. Annem benim yaşımdayken kucağındaymışım. Babaannem de o zaman annem kadarmış. Çık çıkabilirsen bu hesabın içinden. Dedem öleli 10 yılı geçti. Babaannem kocasını yitirince 1-2 yıl yalnız yaşamayı denemiş, başaramamış. Ben ilkokula yeni başlamıştım. Kardeşim de çok küçüktü. O hiç bilmez dedemi. Ben de hayal meyal anımsıyorum. Ah ah, dedeniz 1 kiloluk kese kağıdını bile taşıtmazdı bana. Kendi görürdü evin eksiğini gediğini. Yalnızca giyim kuşam için götürürdü beni çarşıya. Bana da çocuklarına da yakışanı bilirdi. Ah, nazlanır olmazlanırdım. Şimdi yakışırken, erken bakışırken hanım derdi. Oğlum babası gibi değil, iyi ki Ayşe gibi bir karıya düştü, vay halineydi yoksa. Bunları bize annemin olmadığı yerde söylerdi, bizim ona aktaracağımızı bilerek. Ancak şımartmamak için olacak, annemi hiç övmez, yüzüne gülmezdi. Halama da böyle davranırdı. Halamlarla yılda bir kez görüşürdük. Bir yaz onlar bize gelirlerse, ötekinde de biz onlara giderdik. Subaydı kocası, çoluk çocuğu yoktu. Bu nedenle annesinin kendisine can yoldaşı olmasını isterdi. Babaannemse çok çağırmalarına karşın özel günlerde bile bir başına gitmezdi. Eloğlu'nun evinde ayağını uzatıp oturamıyormuş. Fısıl fısıl söylerdi bunu babama. Annemin ikilemesi karşısında, ki halam isterdi böyle yapmasını, benden bıktınız mı diyerek birkaç gün kızgın gezerdim. Ah ah, Tanrım kimsenin evini başını bozma diye ortaya söylenirdi. Annemse kaynanasının olmadığı yerde sürekli yakınırdı. Çocuklarımı istediğim gibi büyütemiyorum. Ne zaman birine elimi kaldırsam önüme dikiliyor. Bana vur Ayşe diye. Olmaz ki. Küçükken sanki annemden dayak yemek zorundaymışım da hakkımı alamayışıma üzülüyormuşum gibi babaanneme için için kızardım. Annemle aramıza girdiğini düşünürdüm. Şimdi ise bizi dayaktan koruyan babaannemle ayrılmaz birer parçayız. Ne olsa annemin olmadığı yerde arkasından koşuyor. Ne de annem. Ana kız gibiler artık. Kardeşim askeri bir okulda yatılı, her ikisinin de uğraşacağı bir ben varım evde. Yine sabahları düş anlatma, yorumlama saatleri sürüyor. Babam emekli oldu. Bir başka işe girdi. Evden hem geç çıkıyor hem de sık sık yarım gün gidiyor. İnanılır gibi değil, şimdi o da düşlerini anlatıyor. Ancak sıralamada üçüncü, gelin kaynananınki bitince. Anneme bir orta şekerli kahve yaptırıp düşüne başlıyor. Felsefe okuyorum ben. Derslerim çoğunca öğleden sonra. Düşlerin tümünü dinleyip öyle çıkıyorum evden. Ailemize, akrabalarımıza, eski yeni tüm komşularımıza, değişen yaşama ilişkin bildiklerimin çoğunu bu sabah söyleşilerinde öğrendim. Hem babamın hem annemin aile yapısını, büyüklerini, nereden gelip nereye yerleştiklerini, annemle babamın nasıl tanıştığını, nasıl evlendiklerini böyle öğrendim. Düşlü söyleşilerin kısa kesildiği ya da ertelendiği, hiç anlatılmadığı da olurdu. Geziye gidileceği, konuk geleceği, evimizde yatılı konukların olduğu ya da düşçülerden birinin hastalandığı zamanlardı. Ha bir de babaannemle annemin ya da babamla annemin şeker renk olduğu günlerde düşler ya anlatılmaz ya da kısa kesilirdi. Sabah söyleşilerinde büyük çoğunluğunu öğrendiğim, sonra merakımdan arkasına düştüğüm aile öykümüzün babam gibi kapsayan bölümü daha çok ilgimi çekmişti. Babamın babası, annesi ve onların büyüklerinin film gibi bir yaşamı olmuştu. Özellikle babaannemin ailesi romanlarda okuduklarıma benziyordu. Dedemin yaşam öyküsü ise babaannemle evlenip kendi yuvasını kuruncaya değin, insana ağlatacak denli acıklı, acılı bölümlerle doluydu. Dedemin anne ve babasından öte gitmiyordu öykü. Yokladım, babam da babaannem de pek bir şey bilmiyorlardı. Bildiklerini saklıyorlar mı yoksa diye kuşkulanıyordum gerçekten. Babaannem cumhuriyet çocuğu olmakla övünür hep, özellikle de babasıyla. Asıl cumhuriyet çocuğu oymuş çünkü, gaziymiş. Buna karşın ailelerinden çok hacı hoca çıkmış, çok tutucu akrabaları varmış. Bir amcası kenti deyişiyle üfürükçüymüş, kırık çıkık sarmak adı altında muska yazar, fal bakar, para kazanırmış. Çok da varsılmış. Babaannemin babası kardeşinin okuma yazma bile bilmediğini herkese söylermiş. Kimseyi inandıramazmış. Kardeşinin gizli gizli içtiğini, sarhoş olup ailesine kötü davrandığını da kimseye anlatamazmış. Bu muskacı gençken bütün ailesi ekmeğini denizden kazanırken denize bir kez bile ayağını sokmamasına karşın kendisine reis dedirtirmiş. Atılmaz satılmaz kara yere giresice kardeş bu dermiş kardeşleri. Derken babaannemin babası bir gün hastalanmış, sancılandığında yerleri tırmalıyormuş. Muskacı reis, çok derin bir hoca buldum, seni götürüp okutacağım diye tutturmuş. Kardeşi olmazlanmış, inanmam öyle şeylere demişse de zorla götürmüşler. Muskayı bir iki ay boynunda taşımış, sonunda açıp okumuş. Komutan fazla düşmüş koyun kuzu etine, onun için yakalanmış gut illetine, muska yazsın diye gelmiş kalburcunun itine. Kalburcu demiş ki o rahmani değil şeytanidir, muska kâr etmez, iyi vursun rakı şişesinin götüne. Babaannem bunu şiir okur gibi her söyleyişinde öylesine mutlu olurdu ki. Bir sabah kalktığımda annemle babamın telaşla, korkuyla fısıldaştıklarını gördüm. Hiç yatmadıkları, uyumadıkları belli oluyordu. Baktım babaannemin kapısı kapalı, kendisi ortalıkta yok, ben de korktum. Babaannem nerede, ne oluyor? Babam elini dudaklarına götürerek sus kızım uyuyor dedi. Hasta mı? Evet, gece ne o uyudu ne biz, çok hasta güzel anam benim. Az önce uyudu, arkadaşlarımı bir arayayım da bir doktora götürelim. Bu soğuk algınlığına benzemiyor çünkü. Babaannem bizi çok korkuttu birkaç gün boyunca. Şimdi iyi ama artık ona bir çocukmuş gibi özenle bakmamız, yormamamız, üzmememiz gerekiyor. Başını yastığa koyuncaya dek babaannemin yaşını bir kez bile düşünmemiştim. Hastalanabileceğini de, hep saklarmış meğer. kendi kendine aldığı bulduğu ilaçlarla geliştirmeye çalışırmış. Onu bu nedenle yitirecektik neredeyse. Bir zaman sonra bizim düş anlatıcılarını mutfakta kahvaltı masasının çevresinde çoktan yerlerini almış koyu bir söyleşiye dalmış buldum. Yanlarına gittiğimde babamın düşünün yalnızca sonunu yakalayabildim. Hayırdır deyince içim rahat etsin yahu. Bizim Nizamettin'in başında bir sıkıntı var sanırım. Hiç arayıp soramadım bu aralar onu. Hayırdır hayırdır diyen babaannem gevrek gevrek güldü. Babam onun niye güldüğünü anlamamazlıktan geldi. Oğulcuğum bir telefon ediver şuradan. Ben inanırım insanın düşüne sevdiklerinin girdiğine. Ama sen yine de geceleri çiş yapmadan yatma. Anacım erkeğin emeklisi ne yapar? Boş zamanlarında ya kahveye gider ya oturur kadınlarla söyleşi yapar. İşte ben de sizden eksik kalmayayım diye uğraşıyorum. Yoksa düşe müşe aldırmam ben. Bu kez annem kahkahayı patlattı. O zaman niye her sabah anlatıyorsun? Yalan mı anlattıkların? Babam anneme yanıt verme gereği duymadı. Tam masadan kalkıyordu ki telefon çaldı. Babam açtı, kiminle konuştuğunu anlayamadık. Yanımıza döndüğünde yanakları pembeleşmiş, kıkır kıkır gülüyordu. Rastlantının böylesine ne denir? Kiminle konuştum biliyor musunuz? Nizamettin'le. Nereden bildin anacığım? Senin düşlerin çıkıyor oğlum, sana malum oluyor. Ha, hay. Yardan da maldan da olmak. Alkışlar yükselirken ağır ağır yürüdü kürsüye. Yanımdaki arkadaşım, onu ilk kez bu denli yakından görüyorum diye fısıldadı. Sen buna yakından görmek mi diyorsun? Ne saçı, ne gözü, ne burnu görünüyor. Televizyondan görsek daha iyiydi. Baksana mavi bir bidon yürüyor yalnızca. Kültür sitesi salonunun bir ucundan ötekine hiç acelesi yokmuş gibi elleriyle alkışlayanları selamlayarak ilerliyordu. Kupa maçı kazanan futbolcuların tur atması gibi. Elini kolunu tutmak, ona dokunmak isteyenleri çevresindekilerin engellediğini oturduğumuz yerden izleyebiliyorduk. Sonunda ulaştık kürsüye. Merdivenleri birilerinin yardımıyla çıktı. Alkışlar sürüyordu. İki elini kaldırarak susturmak istedi halkı. Allah diye söze başlamıştı ki ses düzeninin kötülüğünden olacak metalik bir cayırtı aynı anda tüm kulak zarlarını yırttı geçti sanki. Allah sabırlı, aynı cayırtı bu kez iki sözcüğüne izin verdi. Sağına soluna bakındı, sanırım bu toplantının hazırlıklarını yapanlara söyleniyordu. Bir anlık suskunluğunu alkışlar, ıslıklar bitirdi. Allah sabırlı kulunu sever. Öyle bir gürleyerek girdi ki söze yine alkış koptu. Ama sabrın da bir sonu olmalı. Ben bu ülkedeki milyonlarca sabırlı kuldan biriyim. Alkışlar, ıslıklar. Evet, milyonlarca sabırlı kuldan yalnızca biriyim ben. Sabrımızı deneyen Yüce Allah sabrımızı taşıran da. Alkışlar, ıslıklar. Sabrımızı taşıran da onun kulları. Çocukluğumun en güzel anıları arasında kapı komşumuzun köyünde geçirdiğimiz günler yer alıyordu. Yaşadığımız ilçeye çok yakın olan bu köyde bana o yaşımda uçsuz bucaksızmış gibi gelen bir bahçenin içinde üç katlı, yerleri ve duvarları halılarla kaplı konak dedikleri bir evleri vardı komşumuz. Bizi götürmeleri için gözlerinin içine bakardık, özellikle de yazları. Ailemizin başka dinlenci olanağı bulamadığı yıllardı. Onlar da beni, annemi ve kız kardeşimi sık sık çağırırlardı köylerine. Bizim ilçedeki evimizde bile bulunmayan lüks, rahat yaşam koşulları vardı. Bahçesindeki havuzda gündüz erkekler, gecede kadınlar yıkanırdı. Yüzülebilecek denli büyüktü, derinliği de elverişliydi. Ancak özellikle kadınlar yüzme bilmezlerdi. Biz çocuklara ise ayağımızı suya sokmak bile yasaktı. Hele de büyükler yanımızda değilken. Güler yüzlü ev sahibi Makbule teyzem, ev işlerinde kendisine yardım eden, koyunları inekleri sağan, bahçeye bakan birkaç köylü kadınla erkeğin arasındaki aslında bu evde bir başına yaşıyordu. Makbule teyzemin kocası Remzi amcayı ilçede de köyde de az görürdük. İç güveysi ne demek, nasıl olur, iç güveysi erkeklerin ötekilerden ayrımı nedir çok merak ederdim. Remzi amcaya gözlerimi kısar bakardım iç güveysi olduğunu gösteren bir kanıt bulabilmek için. Beni ve kardeşimi çok seven Makbule teyzem her şeyi verdi de Rabbim el kadar bir et parçasını canımdan bir parçayı esirgedi benden diye ara sıra ağlardı. Remzi amca iç güveysi olması yetmezmiş gibi iki evliymiş. Çocukları olmadığı için gözü dışarıdaymış ama Makbule teyzem çok varlıklı olduğu için ayrılamıyormuş. İki evli oluşunu da anlayamazdım. Remzi amcayı onca dikkatle izlememe karşın. Demek hem iç güveysi hem de çocuksuz olup da gözü dışarıda olan erkekler iki evli oluyorlar diye düşünüyordum. Annem sabır anıttı bu kadın derdi. Bunun ne demek olduğunu da yıllar sonra öğrenecek, anneme bütün içtenliğimle katılacaktım. Makbule teyzem bir evin el bebek gül bebek yetiştirilmiş kızıymış. Çok güzelmiş. Biraz şımarıkmış ama. Kendisi söylerdi buzu. Gözüme bir görünecek varmış. Babam bir dediğimi iki etmezdi. Kızım dul karı enciğinden koca olmaz. Üstelik işi gücü yok. Var mı bu ip size demiş, yalvarmıştı neredeyse. Olmaz olaydım. Aşık oldum bu herife. Gözüm başkasını görmedi. Oysa neler, kimler istemediydi beni. Remzi amca daha ilkokuldayken at arabasıyla taşımacılık yapan babasını yitirmiş. Evlere düğün yemekleri pişiren, çamaşıra bulaşığa giden anacığı onu okutamamış. Bir de kız kardeşi varmış. Makbule teyzem bir gün çarşıda gördüğü, sonra gizli gizli kendi evlerinin bahçesinde buluştuğu genç adamla evlenebilmek için evden kaçmayı bile göze almış da, babası yüzümüze bir kara çalmadan deliyle duayla gelin edelim bari demiş. Ama Remzi amcanın iç güvesi gelmesi için diretmiş. Canına minnetti. Hiç düşünmeden he dedi. Düğünden 3 gün sonra da sanki bizim evde doğmuş büyümüş gibi oldu diyordu Makbule teyzem. Böylece baba evinden uzaklaşmamış kendisi. Ancak yazgısı kötüymüş. Onca para pul mal mülk güldürmüyormuş insanı. Nah derdi. İşaret parmağıyla alnını çiziyormuş gibi yaparak. Şuraya kötü yazmış yazan bir kez. Daha yeni gelindiğimde önce babamı yitirdim. Pek severdi anamı komada ardında. 6 ay sonra çağırdı yanına. Kalan akrabalarla ise geçmişte tarla tapan kavgaları varmış. Tanımazdım bile çoğunu. Açmazlardı kapımızı. Bir başıma kalıverdim dünyada. Remzi amca kayınbabasıyla kaynanası ölünce kendi anasını kız kardeşini de yanına almış. Çok geçmemiş kardeşi evlenmiş. Makbule teyzem görümcesinin gelin olunca gideceğini sanıyormuş, yanılmış. Damat bey de onlara katılmış. Yalnız büyüyen koca evde ana babasınınkinden başka ses duymayan Makbule teyzem önceleri ailenin büyümesine çok sevinmiş. Kazın ayağı hiç de öyle değilmiş, çok geçmeden anladım. Benim evimde, benim malımın mülkümün üstünde oturanlar benden çok sefa sürmeye, bana karışmaya, kavgaya tartışmaya başlamakta gecikmediler. Konuk oldum babamın evinde, yatıp kalkıp kurtar Allah diye yakarmaya başladım. Gönlümde kötülük yoktu kimseye ya, çok geçmedi, kaynanam kanser oldu, çok yaşamadı. Görümcemi öğütleyen anasıymış meğer. Tek başına kalınca ağzı dili çekildi. Benimle uğraşmadı. Remzi amca kısa zamanda sahip olduğu malı mülkü, taşınmazları tümden ele geçirmek istemiş. Tarlaları, ilçedeki evlerin çoğunu daha iyisini, daha karlısını edineceğiz diyerek sattırmış Makbule teyzeme. Yeniden aldıklarını da kendi üstüne tapılıyormuş. Derken Remzi amcayla ilgili dedikodular çıkmaya başlamış. Allah doğrunun yardımcısıdır. Alkışlar, ıslıklar. Elbet bu adaletsiz gidişe bir baş kaldıran olacak, dur diyen din kardeşlerimiz çıkacaktır. Allah, alkışlar, ıslıklar. Sevgili hemşerilerim, bacılarım, kardeşlerim, ey Müslümanlar! Sözlerimin başında ne dedim? Sabrımızı deneyen Allah, sabrın sonunun selamet olduğunu da elbet bizlere gösterecektir. Haktan yana olan da biziz, halktan yana olan da. Ben kendi işimde, kendi gücümde toprağını işleyen, nafakasını çıkarıp çoluğuyla çocuğuyla yaşayıp giden bir adamdım. Mühendisim aynı zamanda. Neyimeydi benim politika? Ama din kardeşlerim, alkışlar, ıslıklar, evet gidiş o gidiş ki benim gibi, sizin gibi doğrular, yanlışa, yanlış adamlara daha fazla yol geçit verirlerse. Kürsüdeki genç adam birkaç yıl önce yerleşmişti ilçemize. Liseyi bitirince Almanya'ya gitmiş, okumuş, dönmüştü. Bir süre babasının işleriyle oyalanmıştı. Alman eşi dedikodulara dayanamamış, kendisi gibi sarışın 7-8 yaşlarındaki kızını kapıp kaçmıştı ülkesine. İlçenin tanınmış ailelerinden birinin kızıyla evlenen Rıfat Bey, şimdi belediye başkanlığına adaydı. Kendi soyadını vererek kurduğu yerel televizyondaki seçim konuşmalarından sonra ilçemizin en büyük tek yapısı olan kültür sitesinde ilk kez halkın önüne çıkıyordu. Remzi amcanın tek oğlu Rıfat'ı ilçenin gazetesinin muhabiri olarak izlemekle görevliydi. Patronun bugünkü salon toplantısını ayrıntısıyla vermemi, arkasından da onunla uzun bir söyleşi yapmamı istemişti. Çocukluğumda uzaktan gördüğüm biriydi. Bir kez bile konuşmuşluğum yoktu onunla. Oysa komşuyduk. Ama Makbule teyzemin evine artık rahatça girip çıkamaz olmuştuk. Annemler Remzi amcanın dedikodusunu yaparlarken yanlarından kovarlardı bizi. Hadi bahçeye çıkın bakayım, kız başınızla kadınları sözünü dinlemeyin hadi diye. Ağırdan alırdım. Remzi amcanın neden iki evli olduğunu öğrenmek istiyordum. Muradıma erdim bir gün. Makbule teyzemin çocuğu olmuyormuş. Üstelik Makbule teyzem suçunu kabullenip kocasından da ayrılmıyormuş. Oysa Remzi amca bir assubayın karısıyla imam nikahıyla evleneli çok olmuş. Kadının bir kazada ölen kocasından çocuğu yokmuş. Ama Remzi amcaya bir oğlan doğurmuş. Başka bir ilçede yaşayan kadını kendi evine getirmek istiyormuş Remzi amca. Ancak Makbule teyzem kendimi asarım diye ağlıyor, sızlanıyormuş. Ne dediyse dinlememiş kocası. Bir gün Rıfat'la anasını almış gelmiş. Konu komşunun ağzı açık kalmış. Çünkü herkes emzikli bebek gelecek diye beklerken kara kuru bir kadının yanında 11-12 yaşlarında bir oğlan çıka gelmiş. Meğer bizim ilçede kokusu yeni çıkan bu ilişki oldukça eskiymiş. Annem elini ağzına kapatarak günahları boyunlarına. Kadın bu Remzi'yle ta kocasının sağlığında işi pişirmiş. Adam ayrılmam da ayrılmam diyormuş. Kötülerin işi yolunda olur. Ölü vermiş garip de kadın Remzi'yi açığa çıkarmış diye fısıldaşıyordu komşular. Süreyya Hanım geldiği gün ortağının elini öpmek istemiş. Ne yapalım abla, yazımız böyleymiş. Sen büyüksün, bağışlayıcı ol demiş. Ama Makbule teyzem şak diye düşmüş bayılmış. Koca evin en üst katındaki yatak odasından çıkmaz, yemez içmez olmuş. Kendi evinde konukluğuyla başlayan evliliği bunca yıl sonra tutsaklığa dönüşmüş.